42. ayrım.
25. bölüm. 12 Temmuz cumartesi, 14 Temmuz pazartesi. Mikail sabaha karşı 5 civarında irkilerek uyandı ve boğazını sıkan ilmikten kurtulmak ister gibi ellerini boğazına götürdü. Yanına giden Lisbeth ellerini tutarak onu sakinleştirdi. Mikail gözlerini açtığında sanki bir sis perdesinin arkasından bakar gibiydi. "Senin golf oynadığını bilmiyordum," diye mırıldandı ve tekrar gözlerini yumdu. Lisbeth onun uyuduğundan emin olana kadar başında bekledi. Sonra bir kez daha incelemek için Martin Wanger'in bodrumuna döndü. İşkence aletlerinin dışında şiddet içeren pornografik dergi koleksiyonu ve Polaroid resimlerin yapıştırıldığı bir fotoğraf albümü buldu. Herhangi bir günlük yoktu ama üzerine kadın fotoğraflarının yapıştırıldığı A4 boyutunda iki dosya vardı. Her fotoğrafın altına resimdeki kadınlar hakkında el yazısıyla notlar düşülmüştü. Lisbeth bunları ikinci katın holündeki bir masanın üzerinde bulduğu Martin Wanger'e ait dizüstü bilgisayarla birlikte naylon bir torbanın içine koyup eve döndü. Mikael uyurken Martin Wanger'in evinden aldığı dosyaları ve bilgisayarı inceledi. Saat 6'yı biraz geçe bilgisayarın düğmesini kapattı. Bir sigara yaktı ve alt dudağını ısırarak düşünmeye başladı. Mikael'le birlikte seri katil olduğunu düşündükleri bir adamın peşine düşmüşler, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşmışlardı. Düşsel güzellikteki bir adada bulunan Martin Wanger'in evinin bodrumunda ne tür dehşet sahnelerinin yaşanmış olabileceğini hayal bile edemiyordu. Olup bitenleri anlayabilmek için kafasını zorladı. Martin Wanger 1960 yılından beri kadınları öldürüyordu. Son 15 yıl içinde her yıl periyodik olarak bir ya da iki cinayet işlemişti. Bu cinayetler öylesine ustalıkla işlenmişti ki hiç kimse cinayetler arasında bağ kurarak ortada seri bir katil olduğundan şüphelenmemişti. Bu nasıl mümkündü? Yanıtın bir kısmı Lisbeth'in Martin'in evinden aldığı dosyalardan çıkartılabilirdi. Martin Wanger kurbanlarının bir kısmını arkadaş çevrelerinden, bir kısmını hiçbir sosyal ilişkisi bulunmayan İsveç'e yeni gelmiş göçmenlerin arasından, bir kısmını da toplumdan dışlanmış, geçmişlerinde eroin kullanan ya da fahişelik yapan kadınların arasından seçmişti. Lisbeth, cinsel sadizm hakkında yaptığı araştırmalardan katillerin kurbanlarına ait bir takım objeler biriktirdiklerini biliyordu. Bu tür objeler sayesinde anılarını tazeleyip zevk alıyorlardı. Martin Wanger bu türden objeler biriktirmek yerine bir tür ölüm defteri tutmuştu. Kurbanlarını kategorilere ayırmış ve onlara notlar vermişti. Çektikleri acıları tarif etmiş, acıya karşı gösterdikleri tepkileri not ederek görüşlerini yazmış, işlediği cinayetleri video filmleri ve fotoğraflarla belgelemişti. Amaç şiddet uygulamak ve öldürmek olsa da Lisbeth, Martin Wanger'in asıl çabasını avını ele geçirmeye yönelttiği sonucunu çıkartmıştı. Bilgisayarında yüzlerce kadına ait bilgileri kaydettiği bir veri tabanı kurmuştu. Bu veri tabanına Wanger şirketinde çalışan kadınların yanı sıra sık ziyaret ettiği restoranlardaki kadın garsonlar, otellerin resepsiyonlarında çalışan kadınlar, sigorta kurumunun kadın çalışanları, iş arkadaşlarının sekreterleri ve diğer bir sürü kadın kaydedilmişti. Görünüşe bakılırsa Martin Wanger neredeyse karşılaştığı her kadını kaydetmişti. Listesini tuttuğu kadınlardan yalnızca birkaç tanesini öldürmüştü ama çevresindeki bütün kadınları potansiyel kurban olarak kaydedip araştırmıştı. Listedeki ayrıntılara bakılırsa bu iş hesaplanamayacak miktarda zaman ayırıp tutkuyla bağlandığı bir tür hobiydi. Evli mi yoksa bekar mı? Çocukları ya da ailesi var mı? Nerede çalışır? Nerede oturur? Arabasının markası ne? Eğitimi ne? Saç rengi, derisinin rengi, görünümü. Kayıtları dikkatle inceleyen Lisbeth, bütün bu potansiyel kurbanların Martin Wanger'in cinsel fantezilerinde önemli bir yer tuttuğu sonucunu çıkarttı. Martin önce bir avcı, sonra bir katildi. Belgeleri okuyup bitiren Lisbeth, dosyaların birinde küçük bir zarf buldu. Zarfın içinden çok fazla dokunulmuş ve sararmış iki fotoğraf çıktı. Fotoğraflardan biri siyah saçlı bir kızındı. Masada oturuyordu. Koyu renk pantolon giymiş kızın üst tarafı çıplaktı. Göğüsleri küçük ve dikti. Yüzünü yana çevirmiş ve bir kolunu fotoğraf makinesinden korunmak için kaldırmıştı. Fotoğrafı çeken onu hazırlıksız yakalamış olmalıydı. Diğer fotoğrafta bütünüyle çıplaktı. Mavi çarşaf serili bir yatağa yüzüstü uzanmıştı. Yüzünü fotoğrafta da saklamıştı. Lisbeth fotoğrafları tekrar zarfa koyup pantolonunun arka cebine soktu. Daha sonra dosyaları sobaya koyup yaktı. Dosyalardan geriye kalan külleri karıştırarak geriye bir şey kalıp kalmadığını kontrol etti. Dışarıda hala atıştıran yağmurun altında kısa bir gezintiye çıktı ve Martin Wanger'in dizüstü bilgisayarını köprünün altında denize attı. Sabahın 7:30'unda Dirk Frode kapıyı çaldığında Lisbeth mutfakta bir sigara yakmış, kahve içiyordu. Frode'nin beti benzi atmıştı. Derin bir uykudan uyandırıldığı belliydi. Mikael nerede? Hala uyuyor. Dirk Frode bir sandalye çekip oturdu. Lisbeth ona bir fincan kahve doldurdu. Martin bu gece bir trafik kazasında ölmüş. Yazık oldu, diyen Lisbeth kahvesinden bir yudum aldı. Dirk Frode şaşkınlıkla baka kaldı. Ne? Kötü çarpıştı. Ne üzücü bir durum. Sen ne olduğunu biliyor musun? Arabasını bir kamyonun üzerine sürdü. Yani intihar etti. Basın ruhsal gerilim, sarsılan bir imparatorluk. Bunlara dayanamazdı. Bana göre en azından bütün gazetelerin birinci sayfasında boy gösterecekti. Dirk Frode sanki beyin kanaması geçirir gibiydi. Aceleyle ayağa kalktı, yatak odasına gitti ve kapıyı açtı. Bırak da uyusun, dedi Lisbeth sert bir sesle. Frode hala uyuyan Mikael'e baktı. Yüzündeki morlukları, bedenindeki çizikleri ve boğazındaki ilmik izini gördü. Lisbeth kolundan tutarak onu yatak odasından çıkarttı ve kapıyı kapattı. Dirk Frode tekrar mutfağa döndü ve divana çöktü. Lisbeth Salander o gece olanları kısaca özetledi. Martin Wanger'in dehşet odasının nasıl bir şey olduğunu ayrıntılı bir şekilde tarif etti ve ilmik yapılıp boynuna geçirilmiş bir kayışla Mikael'i nasıl bulduğunu, Wanger grubunun başındaki adamın onun çıplak bedeninin karşısında nasıl durduğunu anlattı. Ayrıca şirketin arşivinde neler bulduğunu ve Martin'in babasının en azından 7 kadını öldürmüş olabileceğini de anlattı. Anlatılanları soluksuz dinleyen Frode birkaç dakika dilini yutmuş gibi oturduktan sonra derin bir nefes aldı ve yavaşça başını sallayarak ''Şimdi biz ne yapacağız?'' diye sordu. ''Bu benim sorunum değil,'' dedi Lisbeth duygusuz bir sesle. ''Ama ben Hedestad'a hiç ayak basmadım. Anlamadım. Hiçbir koşul altında polis raporlarında yer almak istemiyorum. Benim bu olayla hiçbir bağlantım yok. Eğer bu öykünün içinde adım geçerse burada bulunduğumu inkar eder ve hiçbir soruyu yanıtlamam.'' Dirk Frode soran gözlerle Lisbeth'e baktı. Anlayamıyorum. Anlaman gerekmez. Peki ben ne yapacağım? Buna sen karar vereceksin. Yeter ki beni ve Mikael'i bu olayın dışında tut. Dirk Frode ceset gibi sararmıştı. Şöyle bak, bildiğin tek şey Martin Wanger'in bir trafik kazasında öldüğü. Onun çılgın bir katil olduğunu bilmiyorsun ve evinin bodrumunda bir işkence odası kurduğunu da hiç duymadın, dedi Lisbeth ve elindeki anahtarları masaya bırakarak devam etti. Birileri o odayı keşfedene kadar vaktim var. Belki bu biraz zaman alır. Polise haber vermek zorundayız. Zorundayız değil. Eğer canın istiyorsa sen polise gidebilirsin. Karar senin. Bunu halının altına süpüremeyiz. Ben sana halının altına süpürmeni önermiyorum. Yalnızca beni ve Mikael'i bu işe karıştırma diyorum. İşkence odasını keşfettiğinde ne yapacağına ve bundan kimlere bahsedeceğine sen karar vereceksin. Eğer Martin senin söylediğin gibi kadınları kaçırıp öldüren bir katilse, çocuklarının nerede olduğunu bilmeyen endişeli aileler olmalı. Bunun için bu konuda susa... Haklısın ama bir sorun var. Cesetler ortada yok. Belki bir sandıkta kimlik ya da onlara ait başka bir şeyler bulabilirsin. Belki kurbanların bir kısmı video filmlerinden teşhis edilebilir ama... Hemen bugün karar vermen gerekmiyor. Biraz düşün. Dirk Frode paniğe kapılmış gibiydi. Aman tanrım. Bu Wanger grubunun ölüm ilanı. Bir sürü ailenin ekmek kapısı kapanacak. Eğer Martin'in... Ahlaki bir açmaz içine düşen Dirk Frode oturduğu yerde ileri geri sallanmaya başlamıştı. Bir mesele de bu. Oğlunun mirasçısı Isabella Wanger olacağına göre Martin'in hobisinden ilk defa onun haberdar edilmesi uygun düşmez. Gidip bakmalıyım. Bence bugün o odadan uzak durmalısın, dedi Lisbeth sert bir sesle. Yapman gereken bir sürü şey var. Önce Henrik'i bilgilendirmelisin. Sonra yöneticinizin sıradan bir trafik kazasında ölmesi halinde yapman gerektiği gibi yönetim kurulunu acil toplantıya çağırmalısın. Döpfrode Lisbeth'e hayranlıkla baktı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Eski bir avukat olarak önüne çıkan her problemi çözecek bir planı bulunması beklenirdi ama bu durum karşısında ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Genç bir kız ona neler yapması gerektiğini anlatıyordu. Bu kız bir biçimde kontrolü ele geçirmiş, kendisinin bir türlü düşünemediği bir davranış stratejisi geliştiriyordu. Peki Harriet? Ben ve Mikael henüz Harriet olayında kesin bir sonuca varmadık. Ama Henrik'e bu konuyu çözeceğimizi söyleyebilirsin. Mikael, saat 9'da uyandığında radyoların ana haberlerinde Martin Wanger'in beklenmeyen ölümü vardı. Tanımış sanayicinin aşırı hız yaptığı ve bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçip bir kamyona çarptığı söyleniyordu. Arabada tek başınaydı. Yerel radyo, Wanger grubunu saran endişeden ve bu ölümün şirket açısından ne tür ekonomik sorunlara yol açacağından bahseden ekstra bir program yapmıştı. Öğle programında TT, şok olmuş bir şehir başlığı altında Wanger grubunun acil sorunlarını özetledi. Yalnızca Wanger şirketinde çalışan 3000 işçinin değil, Hedestad bölgesinde yaşayan 21 bin kişinin geleceği de şu ya da bu şekilde şirketin geleceğine bağlıydı. Wanger şirketinin CEO'sunun ölmüş olmasının yanı sıra daha önceki CEO'su da kalp krizi geçirmiş hastanede yatıyordu. Yani şirket en kritik günlerindeydi. Mikael Blomqvist, Hedestad polisine giderek o gece yaşadıklarını anlatabilirdi ama Lisbeth her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmişti. Mikael polisi hemen aramadığı için geçen her dakika bunu yapmasını daha da zorlaştırıyordu. Bütün öğle öncesini mutfak masasının başında oturarak geçirdi. Dışarıda yağan yağmuru ve kasvetli bulutları izledi. Saat 10 civarında hızını artıran yağmur öğleyin durdu ve yükünü boşaltan bulutlar hafifledi. Mikael bahçeye çıkıp sandalyelerin ve masanın üzerine kuruladı ve bir fincan kahve alıp oturdu. Üzerine rengi atmış bir tişört giymişti. Martin'in ölümü Hedeby'deki günlük hayatın üzerine bir gölge gibi çökmüştü. Isabella'nın evinin önü başsağlığına gelen akrabaların arabalarıyla dolmuştu. Araba sayısı durmadan artıyordu. Lisbeth gelişmeleri soğuk bir ifadeyle seyrederken Mikael ses çıkarmadan oturuyordu. "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu Lisbeth. Mikael cevap vermeden önce bir süre düşündü ve "Sanırım olayın şokunu hala üzerimden atamadım," dedi. "Çok çaresizdim. Birkaç saat boyunca öleceğimi düşündüm. Ölümün kapıma dayandığını hissediyor ama hiçbir şey yapamıyordum." Bir elini uzatıp Lisbeth'in dizine koydu. "Sağ ol," dedi. "Eğer sen gelmeseydin beni öldürecekti." Lisbeth'in yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. "Ama ona yalnız başına saldıracak kadar çılgın olmana hala akıl erdiremiyorum. Orada yerde yatarken masada bırakmış olduğum resmi görüp bir bağlantı kurman ve polisi araman için o kadar çok dua ettim ki eğer işi polise havale etseydim, şimdi hayatta olmayacaktın. O manyağın seni öldürmesine müsaade edemezdim." "Polisten bu kadar kaçınmanın nedeni ne?" "Resmi idarelerle ilişki kurmam." "Niçin?" "Bu bana kalsın. Çırılçıplak soyularak duvara asılmış bir gazeteci görüntüsü senin kariyerin içinde pek iyi bir not olmazdı. Eğer Kalle Blomqvist kimliğinden hoşlanmıyorsan kendine yeni bir lakap bulman gerek." Mikael araştıran gözlerle Lisbeth'e baktı ve bu konuyu bir kenara bıraktı. "Bir sorunumuz var," dedi Lisbeth. Mikael başını salladı. "Evet, Harriet'e ne oldu?" Lisbeth masanın üzerine iki fotoğraf koydu ve fotoğrafları nerede bulduğunu anlattı. Mikael fotoğrafları dikkatle inceledikten sonra "Bu o olabilir," dedi. "Kesin bir şey diyemem ama bedeni ve saçları daha önce gördüğüm resimlerdekine benziyor." Mikael ve Lisbeth bir saat kadar bahçede oturup bilgi parçalarını bir araya getirdiler. Her ikisi de değişik açılardan cinayetlerle Martin Wanger arasında bağ kurmuşlardı. Lisbeth, Mikael'in mutfak masasına bıraktığı fotoğrafı görmemişti. Mikael'in aptalca bir şey yapıp Martin'e gitmiş olabileceği sonucunu, evin etrafına yerleştirdiği kameralardaki görüntüleri inceleyerek çıkarmıştı. Sahil boyunca yürüyerek Martin'in villasına gitmiş, bütün pencereleri yoklayıp evde hayat belirtisi olmadığını görmüştü. Sonunda ikinci katın balkonuna tırmanıp açık bırakılmış olan kapıdan içeri girmişti. Evi oda oda dikkatle incelemesi çok zamanını almış, bodruma inen merdivenleri geç keşfetmişti. Martin dikkatsiz davranıp dehşet odasına açılan kapıyı biraz aralık bıraktığı için durumun vahametini anlayabilmişti. Mikhail, Martin'in anlattıklarının ne kadarını duymuş olduğunu sordu. Çok değil, seni duvara asmadan önce Harriet'in başına ne geldiğini sorarken oradaydım. Silah niyetine kullanabileceğim bir şeyler aramak için birkaç dakikalığına oradan ayrıldım. Bir gardıropta o golf sopasını buldum. Martin Van Gerin'in Harriet'in akıbetine dair hiçbir fikri yoktu, dedi Mikhail. Ona inandın mı? Evet, dedi Mikhail hiç tereddüt etmeden. Martin Van Gerin çılgın bir kokarcadan daha çılgın. Bu benzetmeleri neremden çıkarıyorum? Ama işlediği bütün suçları kabul etti, hiç sakınmadan konuştu. Sanırım beni etkilemeye çalışıyordu ama Harriet söz konusu olduğunda o da en az Henrik Van Gerin kadar ona ne olduğunu merak ediyordu. Bu bizi nereye götürür? 1949 ve 65 yılları arasında işlenen cinayetlerin failinin Gottfried Wanger olduğunu biliyoruz. Tamam, o da Martin Wanger'i yetiştirdi. İşlevsiz bir aileden bahsediyoruz, dedi Mikhail. Martin'in gerçekten de hiçbir şansı yoktu. Lisbeth, Mikhail'e tuhaf bir bakış fırlattı. Martin bana gereksiz olduğunu düşünse de ergenliğe adım atar atmaz babasının ona öldürmeyi öğrettiğini anlattı. 1964 yılında babası Udevalla'da Sara adındaki kızı öldürürken o da oradaymış. Cinayete aktif olarak katılmış daha 16'sındayken. Homoseksüel olmadığını ve babasının dışında hiçbir erkeğe dokunmadığını anlattı. Bundan... babasının ona tecavüz ettiği sonucunu çıkarttım. Bu cinsel tecavüz uzun süre devam etmiş olmalı. İşte babası onu böyle yetiştirmiş. Boş laf, dedi Salander. Sesi birden taş gibi sertleşmişti. Mikhail ona şaşkınlıkla baktı. Sabit bakışlarında sempatinin izi bile yoktu. Martin de diğer insanlar kadar reddetme şansına sahipti. Kendi seçimini yaptı. Yalnızca bunları yapmak hoşuna gittiği için tecavüz etti ve öldürdü. Tamam, dediğin gibi olsun ama tıpkı Gottfried'in bir Nazi olan babasının baskısı altında yetiştiği gibi, Martin de baskı altında bir çocuktu ve babasından çok etkilenmişti. Öyle mi? Yani sen Martin'in kendi iradesinin olmadığını ve insanların nasıl yetiştirilirlerse öyle olacaklarını mı düşünüyorsun? Mikhail'in yüzüne dikkatli bir gülümseme yerleşti. Bu o kadar nazik bir konu mu? Lisbeth'in gözleri öfkeyle alevlendi. Mikhail aceleyle devam etti. İnsanların yalnızca yetiştirilme tarzlarından etkilendiklerini iddia etmiyorum ama bunun çok büyük etkisinin olabileceğini söylüyorum. Gottfried'in babası ona yıllarca dayak atmış. Bu tür şeyler iz bırakır. Boş laf, diye tekrarladı Lisbeth. Bu dünyada dayak yiyen tek çocuk Gottfried değil. Bu ona kadınları öldürme hakkı vermez. O seçimi kendi yaptı. Bunlar Martin için de geçerli. Mikhail bir elini kaldırdı. Şimdi bunun için kavga etmeyelim. Kavga ettiğim yok. Yalnızca suçu başka şeylerde aramanın zavallı ve ödlekçe bir tutum olduğunu düşünüyorum. Tamam. Yaptıklarından kişisel olarak sorumlular. Bu konuyu sonra tartışırız. Şimdi durum şu. Gottfried öldüğünde Martin 17'sindeydi ve kendine yol gösterecek birinden yoksundu. Babasının izinden yürümeye çalıştı 1966 Şubat'ında Uppsala'da. Mikhail sigara almak için Lisbeth'in paketine uzandı. Gottfried'in ne tür güdülerini doyurmak için davrandığını ve kendi davranışını nasıl yorumlamış olabileceğini tartışmayacağım. Şu cezalandırma ve arıtmaya ilişkin dinsel saçmalıklar üzerine belki psikiyatristlerin bir açıklaması vardır. Bunlar beni ilgilendirmiyor. O bir seri katildi. Bir süre düşündü. Kadınları öldüren Gottfried davranışlarına dinsel bir gerekçe bulmuş. Ama Martin'in sığındığı hiçbir gerekçesi yok gibi. İyi planlanmış, sistematik cinayetler işlemiş. Üstelik bu hobisini gerçekleştirebilmek için parası da vardı ve babasından daha zekice davranmış. Gottfried'in geride bıraktığı her ceset polisin araştırma yapması ve ona dair iz bulması riskini taşıyor. Hiç değilse cinayetlerle arasında bir bağ kurabilmeleri ihtimalini artırıyordu. Martin evini 1970'li yıllarda yaptırdı, dedi Lisbeth düşünceli bir ifadeyle. Sanırım Henrik 1978'de yaptırdığını söylemişti. Büyük ihtimal ses geçirmeyen, penceresiz ve çelik kapılı işkence odasını yaptırırken önemli evrak ya da buna benzer şeyleri saklama gerekçesine sığınmıştır. Yani bu oda 25 yıldır var. Bir süre sustular. Mikael, düşsel güzellikteki bir adada bulunan bu odada çeyrek yüzyıl boyunca ne tür gaddarlıkların yaşandığını düşündü. Martin'in video film koleksiyonlarını izlemiş olan Lisbeth'in bunları düşünmesine gerek yoktu. Mikael düşünürken gayri ihtiyari elini boynuna götürmüştü. Kadınlardan nefret eden Gottfried bu nefretini tecavüz ettiği oğluna da aşılamış. Ama dahası da var. Sanırım Gottfried oğlunun kendi sapkın dünya görüşünü paylaşmasını da hayal etmiş. Kız kardeşine Harriet'a ne olduğunu sorduğunda Martin, onunla konuşmaya çalıştık ama o da diğerleri gibi sıradan bir kaltak olduğu için konuştuklarımızı Henrik'e anlatmaya kalktı, dedi. Bunları ben de duydum. Bodrum'a indiğimde bunları söylüyordu. Yani şimdi Harriet'ın Henrik'le konuşmak istediği konuyu biliyoruz. Mikael alnını kırıştırdı. Tam değil, dedi ve bir süre düşündü. Kronolojik düşün. Gottfried'in oğluna tam olarak ne zaman tecavüz ettiğini bilmiyoruz. Ama 1962 yılında o Udevalla'da Lea Persson'u öldürürken Martin'in onun yanında bulunduğunu biliyoruz. Gottfried 1965'te boğularak ölmeden önce Martin'le birlikte Harriet'le konuşmaya çalıştılar. Bu bize nasıl bir ipucu verir? Gottfried yalnızca Martin'e değil, Harriet'a da tecavüz etti. Mikael başını sallayarak onayladı. Gottfried öğretmen, Martin de öğrencisiydi. Harriet ise onların, ne denir, oyuncağı mı? Gottfried, Martin'i kız kardeşine tecavüz etmeye yönlendirdi diyen Lisbeth, fotoğraflara işaret etti. Bu fotoğraflardan yüz ifadesini göremediğimiz için Harriet'in nasıl davranmış olabileceğini bilemiyoruz ama objektiften kaçınmaya çalışıyor. Diyelim ki 1964 yılında 14'ünde başladı. Harriet karşı koydu. Martin'in deyimiyle kabul edemedi. Onları yaptıklarını açığa vurmakla tehdit etti. Martin'in bu durumda yapabileceği bir şey yoktu. Babası ne istiyorsa onu yaptı. O ve babası bir çeşit Harriet'i de içine katmaya çalıştıkları anlaşma yapmışlardı. Notlarında Henrik Van Gerin 1964 kışında Harriet'in kendi yanına taşınmasına müsaade ettiğini yazmışsın. Henrik ailede yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezmiş. Ama bunun nedeninin Gottfried ve Isabella arasındaki didişmeden kaynaklandığını düşünmüş. Sakin bir ortamda kendini derslerine verebilsin diye Harriet'i yanına almış. Gottfried ve Martin için beklenmedik bir durum olmalı bu. Artık onun hayatını istedikleri gibi kontrol edemezlerdi ama fırsat buldukça... Sence bu işi nerede yapmışlardır? Sanırım Gottfried'in kulübesinde. Bu fotoğrafların orada çekildiğinden hemen hemen eminim. Gözlerden uzak bir kulübe. Bu iş için biçilmiş kaftan. Sonra Gottfried son içkisini içiyor ve ilkel bir şekilde boğularak ölüyor. Lisbeth düşünceli bir şekilde başını salladı. Yani Gottfried kızına tecavüz etti ama onu cinayetlerinin suç ortağı yapamadı. Mikael zayıf noktalarının bu olduğunu biliyordu. Harriet, Gottfried'in kurbanlarının listesini tutmuş ve bu cinayetlerle kutsal kitaptan yaptığı alıntılar arasında bağ kurmuş ama ancak kaybolmadan önceki son yılında Gottfried öldükten sonra kutsal kitabı okumaya başlamış. Mikael bir süre düşündü ve mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştı. Harriet, Gottfried'in yalnızca aile içi tecavüzcü değil, manyak bir seri katil olduğunu zamanla keşfetmiştir. Cinayetlerden ne zaman haberdar olduğunu bilmiyoruz. Gottfried boğulmadan hemen önce keşfetmesi mümkün. Eğer Gottfried bir günlük tutuyor ya da cinayetler hakkında çıkan gazete yazılarını biriktiriyorduysa muhtemelen bunları görmüştür. İz sürmesini tetikleyen bir şeyler olmalı. Tabii ya, diye Lisbeth'i onayladı Mikael. Ama ancak bir yıl sonra harekete geçiyor. Babanın erkek kardeşine tecavüz ettiğini ve bir seri katil olduğunu birdenbire keşfetsen sen ne yapardın? İpini çekerdim iblisin, dedi Lisbeth tereddüt etmeden. Mikael, Lisbeth'in bunu yapacağından emindi. Şakası olmadığını öğrenmişti artık. Martin Van Gere saldırdığı andaki yüz ifadesini hatırladı. Dudaklarında neşeden yoksun bir gülümseme belirdi. İyi ama Harriet senin gibi değildi. Onun bir şey yapmasına fırsat kalmadan Gottfried 1965 yılında öldü. Isabella da Martin'i Uppsala'ya gönderdi. Belki de Noel ya da diğer tatillerde Martin adaya geldi ama Harriet'le çok sık karşılaşamadı. Harriet onun arasına mesafe koydu ve kutsal kitabı okumaya başladı. Ve de bildiğimiz kadarıyla dinsel nedenlerle okumadı. Belki de babasının ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyordu. 1966 yılındaki çocuk bayramına kadar kafa yordu. Birden istasyon caddesinde kardeşini gördü. Bir şey konuştular mı bilmiyoruz ama ne olduysa oldu ve Harriet, Henrik'le konuşmak için eve dönmeye karar verdi. Sonra da ortadan kayboldu.